İçerik üreticileri hakkında ve içerik üreticileri için olan Creative Track podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, sosyal medyada GZT isimli bir sayfayı takip ediyorsanız onun yayın yönetmeniyle birlikteyiz. Karşımızda...
Demeden önce bizi YouTube'da beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Bunu ben her videoda söylemeyi unutuyorum ama lütfen siz unutmayın. Ayrıca Instagram'da, Spotify'da da takip edip bize yorumlarınızı bildirebilirsiniz. Teşekkür ederiz.
Doğukan Gezer var. Hoş geldin Doğukan.
Hoş bulduk. Teşekkür
ederim. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor?
İyiyiz. Aynı koşturmaca. Devam. Sizin gibi devam ediyoruz.
Süper. Peki abi şimdi ben sana bir ton soru yönelteceğim. İşte sosyal medya, GZT ama onlardan önce bir sana fokuslanmak istiyorum. Doğukan Gezer'i bize kısaca bir anlatabilir misin? Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne yapıyor?
1991 İstanbul doğumluyum. Benim genelde bu hikayeyi anlatırken çocukluk hayali, herkesin çocuklukta bir meslek hayali vardı. İşte pilotluk, evet. Doktorluk. Ben de biraz daha farklıydı. Yönetmenlik istiyordum. Ama yönetmenliğin tabii o hareketli, koşturmacılı, rejili kısmından biraz bahsediyorum. Hayatım da aslında onun üzerine yavaş yavaş götürmeye başladım. İşte çocukken daha böyle okurken daha dikkatli okurdum. Ve lisede daha işte stajlarım olmaya başladı. Medya tercih etmeye başladım liseden dahi. Üniversitede Mersin Üniversitesi Gazetecilik bölümünü okudum. Ama üniversite dönemini biraz daha farklı geçirdim. Mersin olduğu için tabii yerel bir şehir. İstanbul'dan çok uzaksın. Ki medya deyince de aslında İstanbul, Ankara'da olmanız lazım. Staj deneyimlerini şöyle yaptım. 4 yazım vardı zaten benim mecburen. 4 yazıda farklı kurumda İstanbul'da. 4 kışı da Mersin'de farklı kurumlarda yaptım. Yani 8 tane staj yapmıştım.
Oo, yani hiç kendini boşa bırakmadın aslında.
Evet, hiç boş bir zamanım olmadı. Aslında mezuniyette de biraz onun devamı geldi. Mezuniyette birlikte önce bir Ankara deneyimim oldu. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı basın müşavirliğindeyim. Çünkü öncesinde Mersin'de Akdeniz Oyunları vardı. O da benim biraz şansım oldu. Orada yayın sorumluluğu yapmıştım. Sonrasında GZT hikayesi aslında yavaş yavaş başlamaya başladı.
Evet. Peki şimdi GZT'ye giriş yapmışken hem de hayat hikayenin devamlı olarak GZT'de yayın yönetmeni olmak. Genç yaştasın bir de. Başlayalı GZT'ye kaç yıl oldu?
3-3,5 yıl oldu. Yani 27 yaşında yayın yönetmeni
27 oldu. Yaşı aslında genç bir yaş. Genç bir yaşta böyle bir sorumluluğu üstlenmek nasıl bir şeydi? İkinci sorum da bu GZT'ye giriş sürecin nasıl başladı? Nasıl gelişti? Nasıl yayın yönetmeni oldun?
Ya tabii yaş olarak yeni bir medya olsa da aslında yayıncılığın ve yöneticiliğin gereği bir belli yaş almanız gerekiyor. İlk başlarda bunun aslında çok da farkında değilim. Karşılaşınca biraz onun şok etkisiyle hareket etmeye başladım. Gerçekten zor. Çünkü kendiniz içerik üretmiyorsunuz. İçerik üretenlerle sorumlusunuz ve de markadan sorumlusunuz. Gerçekten ciddi bir mesuliyet oluyor. Evet. Ama tabii öncesinde Yeni Şafak'ta ben Albayrak Medya Grubu'nda 7-7,5 yıl oldu toplam GST ile birlikte. Öncesinde orada işte Yeni Şafak Dijital'de akşam asistan editörlüğü, gündüz editörlüğü, gündüz sorumlu editörlük, gündüz şef editörlüğü gibi 3 yılda böyle yavaş yavaş kademe kademe yükselmiştim. Orada aslında dijitalin bütün o deneyimini işte kadroyla, haber merkezi disipliniyle alakalı birçok şey aslında deneyimleme şansım oldu. Sonrasında GZT'ye geçtim. 27 yaşındaydım. Şimdi 3-3,5 yıl oldu üzerinden. Tabii dediğin gibi biraz daha farklı bir tabloyla karşılaşıyor insan. Çünkü topu atacak birisi yok aslında orada. Yani her şeyden siz sorumlusunuz. Bir hata olsa da, bir beklenen hedefe ulaşılmadığında da ya da hedefin yükseltilmesi gerekiyorsa bunun kararını sizin vermeniz lazım. O nedenle biraz daha böyle zorlandığım ama zaman içinde de sarayına oturan bir sistem oldu.
Ya seni nasıl buldular abi? Yani GZT'ye yayın yönetmeni Doğukan olsun. Orayı hatırlıyor musun?
Ya açıkçası hatırlıyorum. Yani tam şef olduğum dönemdi Yeni Şafak Dijital'de. Evet. İyi de gidiyordu benim için. Şimdiye göre daha mutluydum. Çünkü daha sorumluluğun olunca biraz daha mutlu oluyorsun. Orada genel müdürümüz Ömer Karaca davet etti. Böyle bu durumdan bahsetti. GZT vardı zaten. Evet. O da kurulalı 2-2,5 yıl olmuştu. Kendi içerisinde hem yayın dili oturmaya çalışıyordu hem kadrosu bir şekilde oturmaya çalışıyordu ki kolay değil, birazdan da bahsederiz. Sıfırdan bir markanın, sıfırdan bir haber merkezini inşa etmek, onun dilini oturtmak, habercilik yapmak bizim bile birçok süre sonunda, denememiz sonunda aslında yavaş yavaş oturdu. O yüzden zordu. Ben de o zorluğu biraz belki göğüslemek istedim ama sonrasında şükür biraz daha iyi oldu.
Şey dedin abi, 2-2,5 yıl olmuştu. GZT senle birlikte kurulan bir marka
değil mi? Yok, daha öncesinde kurulmuştu.
Daha öncesinde. Hı-hı. Yani GZT'yi senin aldığında takipçi sayısı vesaire kaçlardaydı?
Düşüktü diyeyim.
Düşüktü. Yani. Böyle bir revize yapma ihtiyacın neye dayandı? 2,5 yıldır devam
yani
eden...
Şöyle aslında, şimdi Albayrak Medya Grubu dijitale bayağı önem veren bir kurum. Evet. Türkiye'den hani en önce aslında buradan ön alan kurum. Yeni Şafak Dijital işte. Orada aslında bir şekilde yönünü dijitale kaydırdığını belliydi. Biz yani Yeni Şafak'tayken de ben birçok yayına imza atıyordum. İşte story haberciliği yapıyorduk. Hiç yapılmıyordu o zaman. Yani story yeni gelmişti. Evet. IGTV falan hiçbiri yoktu. O dönemlerden bahsediyorum. Instagram'da habercilik yapmak, yayıncılık yapmak. Orada aslında bir şeyler denemeye başladık. GZT'de yine bu dijitalin aslında sonrasında işte şu an biz 3 yıl 4 yıldan bahsediyoruz. 3-4 yıl önce böyle bir şeyden bahsetmek biraz da hayaldi aslında. Şimdi birazdan bahsederiz rakamlardan da. Dijital medya markasının varlığının, hakimiyetinin alanda çok olacağını öngörmek biraz daha gerçekten farklı bir refleks gerekiyordu. Sonrasında oldu bu dediğimiz.
Peki abi şimdi 3 yıl oldu sen başlayalı ortalama. Bu GZT'ye sen ilk girdiğinde nasıl bir niyetle, kimlere hitap ederek bu GZT'ye başladınız? Şu andaki durum nedir?
Ya en başta bahsettiğim o çocukluktaki yönetmenlik hayali biraz kafamda aslında nasıl bir medya markası olmalı? Yani bir medya markası varsa nasıl yayıncılık yapmalı? Sürekli onun o sorunun cevabı vardı aslında bir şekilde bilinçaltımda. Tabii uygulamak için ciddi anlamda o tecrübeye ve istihdama neden oluyor, gereklilik oluyor. Çünkü haber merkezinden bahsediyoruz. Standart bir ajans, standart bir işte bir odada oturup bir içerik yapmaktan değil. Gerçekten böyle disiplinli bir şekilde herkesin kendi alanında iyi olacağı bir yola girsin istiyordum. Başlarda tabii çok zorlandık. Birinci takip sayınız az olduğunda evet, bir haber markasına güven direkt düşüyor. İkincisi dijitale zaten çok fazla güven yok. O dönem halen daha işte internet siteleri hakim, gazetelerin, televizyonların hakimiyeti yüksek. Tutar mı dijitalde böyle bir şey? O bir soru işareti. Sosyal medyalarla sürekli mücadele ediyorsun. Instagram sistemi güncelleme getiriyor. Facebook sana bir şeyler yapıyor. Sürekli onları göğüslemen gerekiyor. Farklı bir chart oluyor bir şekilde. Ama sonunda diyorsun yani benim kafamda böyle bir yayıncılık var. Bu yayıncılık işte birazdan da detaylandırırız. Daha çok kişiye dokunan ve onu aslında önemseyen, okuyucuyu önemseyen. Genelde çünkü benim de gençliğime baktığımda, çocukluğuma baktığımda medya ürünü tüketirken çok fazla önemsendiğimizi düşünmeyiz aslında. Haber için söylüyorum. Aslında ama şimdiki dönemde de bunun çok önemsenmesi gerektiğinin farkına varmış olduk. Çünkü ne kadar iyi, ne kadar nitelikli iş yaparsanız ve karşı tarafı o kadar anlamaya çalışırsanız işiniz de o kadar daha iyi oluyor. O yüzden böyle şimdi biraz daha bu noktaya geldik.
Peki bundan sonrası GZT'nin geleceğini mesela dedin ya, işte geçmişte TV'ler vardı, onlar hala baskın sürüyordu. GZT bir TV kanalına evrilme ya da daha değişik şeyler yapma gibi bir fikirleriniz var mı?
Ya şu var aslında, şimdi sürekli teknoloji gelişiyor, sosyal medya gelişiyor. Şimdi Metaverse diye bir şey çıktı. Belki tamamımızın algısı, sosyal medya tüketimimiz oraya kayacak belki. O şekilde ona aslında reaksiyon göstermemiz gerekecek. Bizim istediğimiz GZT kurulduğu günden de aslında öngörü o biraz. Bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bizim şu an geriye dönüp baktığımızda televizyon kanalları, gazetelerden bahsedebiliriz. Herkesin bir çırpıda gazete almasa dahi o sayabileceği 3 gazete ismi vardır. Evet. İşte bir çırpıda 3 tane televizyon kanalı mutlaka herkes sayar. Yani televizyon izlemesine gerek dahi yok. Aynen. Bundan bir 5 yıl sonra biraz daha aslında bu yola da girdiğimizi düşünüyoruz. 5 yıl sonra da aslında dijital medya markaları arasındaki seçim yapma imkanı doğacağını biz düşünüyoruz.
Onlardan yani, biri aslında şu anda sizsiniz. Ha,
onlardan biraz ön alma meselesi, biraz daha önce olma meselesine aslında biz önem veriyoruz. Ki gerçekten bizim hiçbir şekilde rekabet ya da farklı bir durumumuz da söz konusu değil. Biz istiyoruz ki böyle bir sektör olsun gerçekten. Dijital haber markaları, dijital medya markaları bu sektörde yayılsın. Özellikle Türkiye genelindeki ihtiyaç var. Bunların arasında aslında okuyucuya, takipçiye seçme şansı sunalım. Evet. O seçme şansı sunulduğunda YSTM biraz da öne çıkması da bizim için avantaj. Bunda ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, zaman da aslında bir şekilde en önemli durum. Yani siz burada bir 5 yıllık ben dijital medya markasıyım, sonrasında 10 yıllık dijital medya markasıyım dediğinizde size olan yaklaşım biraz daha farklı olacaktır.
Evet. Peki abi şimdi ortada bir GZT var. GZT'nin etrafında bir şeyler daha var. Bir şeyler bu GZT'ye bağlı mı? Oradaki koordinasyon nasıl sağlanıyor? Oradan da bahsedebilir misin? Bir alt marka mevzu var aslında sizin.
Sayamadığımız dahi yayınlarda uzun bir alt marka listemiz var. O da şu, GZT'yi biz evet başladık, konumlandırdık. Bir yere en azından zemine oturdu diyeyim yayıncılığı. Bundan sonrasında yeni bir adım atmamız gerekiyordu bizim için. Bu da farklı farklı disiplinlerde alt markaların oluşması. Yani her biri kendi alanında uzman ve kendi alanında GZT gibi yayıncılık yapan dijital medya markaları. İşte yemekle alakalı Lokma diye bir markamız var. İşte mimariyle alakalı Arkitek diye var. Sporla alakalı Spor diye bir sayfamız var. Mizahla alakalı MZT var. Evet. Geziyle alakalı diye gidiyor bayağı çok. Buradaki aslında baktığımızda yine birkaç sene sonrasında, belki 4-5 sene sonrasında, ki bu zamanı teknoloji çok öngörmek mümkün değil. Belki 5 sene sonra, belki 5 ay sonrasından bahsediyoruz. Oraya geldiğimizde, o seçim durumuna geldiğimizde yine bizim bu alt markalarımızın da GZT gibi rağbet görmesini, ilgi görmesini istiyoruz aslında.
Peki abi bunu yaparken yani alt markalar, şu anda siz aslında bu içeriklerin hepsini GZT'de üretiyordunuz en başta. Bunları bölüştürmenizdeki strateji neydi? Biraz da oradan bahsedelim. İnsanlar bunu da
evet, yani edecek. Aslında perde arkasındaki bir sosyal medyada içerik üretici olmayla alakalı bir problemdi bu. Sosyal medya uygulamanın tamamı her zaman içerik üreticisinin tek ve tematik bir şekilde yayıncılık yapmasını ister. Onun da nedeni şudur. Siz bir kanala abone oldunuz. Örneğin yemek tarifi izleyip o kanala abone oldunuz. Evet. Bu tür içerikler tüketmek istiyorsunuz. Bir sonraki videoda size tarihle alakalı bir içerik, bir sonraki videoda sporla alakalı bir içerik gelse hem aboneliğinizi sorgularsınız, belki kullanımınız azalır. O yüzden sosyal medya uygulamaları çok istemez bunu. Yani herkes tematik olarak yayıncılık yapsın isterler. Evet. Bu arada işte çok Reels'ları mesela Instagram çok öne çıkarıyor. Orada da tek bir formatta, tek bir anlatım tarzında, üslubunda Reels üreticisi daha çok öne çıkıyor.
Aynen.
Bunun istediğin neticesi bu aslında. Biz de bunlara cevap vermek istiyoruz. Yani GZT'nin altında bir gün yemek, bir gün spor, bir gün mimari paylaşmamızın aslında problemli bir süreci olacağını düşünüyorduk. O yüzden biraz daha GZT'yi çatı bir marka gibi, belki bugünle kıyasladığımızda daha rahat anlaşılması için işte Netflix örneğini verebiliriz. Netflix aslında çok fazla içerik üretmiyor, içerik üretmiyor. Ama ürettiği içerikler tamamen aynı standartta ürettirdiği evet. içerikler. Bir şekilde o üreticileri alt markamız gibi düşünebiliriz aslında kıyasladığımızda.
Anladım. Peki abi şu anda sen aslında bir dijital kanal mı diyeyim, sosyal medyanın, bir dijital yayının yayın yönetmenisin. İşte televizyon vardı, gazeteler vardı. Artık bu skala sence nasıl ilerleyecek? 5 sene sonra mesela televizyonda bir haber, gazeteden bir haber okuma değildi. Sadece sosyal medya mı kalacak? Oraya bakışın nasıl şu anda?
Yani aslında şimdi ben gazetecilik okurken 2010 yılında üniversiteye giriş yaptım. İlk derste hocalar diyordu ki artık gazetecilik olmayacak. Aslında siz farklı bir yerde çalışacaksınız. Basılı gazeteye ihtiyaç olmayacak. İşte şu an 12 yıl geçmiş, halen daha aynı soruyu soruyoruz. Henüz netleşmiş değil. Ama bir şekilde yol bizi şunu gösteriyor. Biraz daha geleneksel basın dediğimiz işte gazetelere, televizyonlara olan ilgi, alaka azaldı. Yani kimse para verip gazete almıyor belki. Ya da televizyonda koşa koşa kanalı açıp işte 1,5 saat reklamlarla birlikte izleyen, dizi izleyen kimse kalmadı. Alışkanlık değişti ama diğer yandan da metotların, oradaki geleneksel kodların, geleneksel içerik üretim tarzının bir şekilde dijitale kaydığında da karşılık bulduğunu görüyoruz aslında. Mesela YouTube trendlere bakıyoruz. Televizyon dizilerinin fragmanlarının ya da özetlerinin trendlerde olduğunu görüyoruz. Evet. Aslında demek ki gelenekseldeki içerik ölmemiş. Sadece kanal ve araç değiştirmiş belki.
Şu anda GZT'yi mesela kaç kişi takip ediyor? Şu anda Instagram bazında bakalım.
Instagram 1 milyon olduk.
1 milyon. Hı-hı. Şimdi biraz işin mutfağına girelim. GZT'de toplam bu ekip kaç kişi? Kaç kişiden oluşuyor? Alt markalarda aynı kişiler mi? Biraz da GZT'nin mutfağını anlatabilir misin bize? Kaç kişilik bir ekipsiniz?
Tam rakama dökemiyoruz belki ama 50'ye yakın toplamda kişi diyebiliriz. Bunların bir kısmı alt markalarda çalışıyor. Orada içerik üretiyor ya da sosyal medyasıyla ilgileniyor ki bizim sosyal medya yönetimimiz içerik üretimi kadar önemli. O yüzden aslında orada farklı bir durum var ama GZT kadrosunda biraz daha editoryal ve grafikleri de sayarsak 25-30 bandında GZT, toplamda da bir 50 kişi diyebiliriz.
Peki oradaki sistem nasıl yürüyor abi? Çünkü kamera karşısına geçen insan var. Grafiğini yapan insan var. Metnini yazan insan var. Herkes her işi yapıyor mu?
Bizde aslında şöyle bir şey var. Yine dijitale ilk başladığımızda kurduğumuz haber merkezinde full stack editör kavramını biz benimsemeye çalışıyoruz kurum evet. olarak. Orada da aslında bir editörün yaptığı işle alakalı her alana bir şekilde hakim olması en azından ya da yapabiliyor olması bizim için önemli. Yani bir sunucu, bir editör, yani kamera karşısına geçen birinin sadece metni yazıp prompter karşısında okuması bizim için çok iyi bir sonuç değil. Çünkü sonrasında bu işin takibini yapması lazım.
Evet.
Etkileşimini yönetmesi lazım. Sonrasında neyin trend olduğunu takip etmesi lazım. Sunum yöntemlerini düşünmesi lazım. Yani bir kamera karşısına geçen birinin mutlaka kamera arkasındaki işi de yapıyor olması gerekiyor.
Evet. Peki abi şimdi etkileşimi takip ediyor olması gerekiyor dedin ya. Kamera karşısına geçen bir arkadaş sonrasında dönüp yorumlarını vesaire okuyor mu? Yoksa o yorumlar için mesela özel bir adamınız var. Çünkü GZT yorumlara cevap veren, insanlarla birebir ilişkiyi
mesajlara
sürdüren...
Mesajlara cevap veriyoruz mesela. Millet çok şaşırıyor.
DM'den gelen DM'den. Mesajlara bile. Ona özel birini mi atadınız? Nasıl
özel işliyor? Özel ilgilenen oradaki? Kişi var evet. Yani hem Instagram'da hem sitemize gelen yorumlara, uygulamamıza gelen yorumlara. Ama aynı zamanda her editör imza attığı işi, grafikerde, kameramanda, kurgucuda, sunan kişide yaptığı işin takibini mutlaka yapıyor. Çünkü bizde biraz... Geleneksel basından belki farklı dijitalin. İşe yabancılaşma gibi lüksünüz olmuyor. Genelde gazeteci haberini yazar. Gazetede çıkar çıkmaz etkili olur olmaz. Bir gün sonra başka bir gündemde gelir. Televizyonda da aynı şekilde. Ama dijitalde bunu yapma şansınız yok. Ben bir video yaptım. İşte kaçta paylaşıldı, yorum geldi mi, etkileşim aldı mı, izlendi mi, iyi mi, kötü mü? Ölçmen gerekiyor mutlaka. O ölçüm gerçekten bizim mesaimizin büyük çoğunluğunu o alıyor aslında. bir videomuzun hangi dakikasında çıkmışlar, neden çıkmışlar ya da bu video neden çok rağbet gördü? Yayın süresinden dolayı mı, başta kullandığımız ifadeden dolayı mı ya da gidişte 3 saniyede kullandığımız bir trikten dolayı mı gibi gibi. Buna herkesin bir şekilde temas etmesi lazım aslında.
Anladım. Yani herkes bir şekilde mutfağa elini sokuyor. Peki abi sizin durmadan ekrana yeni yüzler çıkıyor. Yeni kişiler buluyorsunuz. Şimdi GZT'yi takip eden, size staj için başvuran, normal çalışmak için başvuran birçok arkadaş vardır. Bu arkadaşları neye göre seçiyorsunuz? Yani çünkü cımbızladığınız kişiler gerçekten kamera karşısında da hitabet iyi. Çıkarılan içerikler de akıcı, güzel. Bunları nasıl seçiyorsunuz bu kişilere?
Zor oluyor aslında. Yani bizim en çok zaman harcadığımız şeylerden biri de bu kişiyi keşfetmek. Çünkü bizim kuruluş aşamamızdan beri hiçbir zaman şunu yapmadık. Hazır sektörden tanınan, işte içerik üreten ya da çok takipçisi olan birini alalım. Direkt bizim karşımıza geçsin, ekran yüzümüz olsun değil.
Ama siz bu hale getirip sizden alanlar çok bizden oldu diyebilirim.
Evet. Tabii ki yetiştirdiğiniz kişinin başka bir yerde olması sizin biraz canınızı acıtıyor. Ama diğer yandan GZT okulundan diyeyim tırnak içinde. GZT okulundan çıkmış birinin başka sektörlerde, başka yerde çalışıyor olması bizim için sevindirici bir şey. Seçim şansı da şöyle oluyor. Yani çok ciddi bir şekilde CV taraması yapıyoruz. Ya dediğin gibi staj için başvuru oluyor ya da bizim işte TikTok'tan, Instagram'dan yeni gelen yüzleri mutlaka keşfetmemiz lazım henüz daha büyümeden. Ki büyümemiş bir hesabını da yakalamamız çok kolay değil. Yani önümüze düşmesi lazım. Onun için de büyümesi gerekiyor aslında. Evet. Ama diğer yandan seçim şansımız, seçim kriterlerimiz gerçekten çok keskin ve net. Yani ne olacağını öngörebiliyoruz en azından artık. Ya günde 100 ya da 200 CV inceliyoruz mesela her gün yani istisnasız.
Şu an dahil mi yoksa şu öyle an bir dahil, seçim yok, hiç döneminde mi?
Alım dönemimiz gibi bir durum da yok bizim.
Her zaman
evet, her zaman yetenek ve proje arıyoruz, ikisi de ayrı. Ekran önü olması da gerek değil. Kamera arkasında güzel işlere imza atanlar olabiliyor. Grafik ya da kurguda ya da kamerada ya da yazılı metinde işte onun grafiğe çevireceksek o alanda da mutlaka faydalandığımız arkadaşlar oluyor. Ama çoğunlukta ekran önüne çıkıyor aslında, onu da söylememiz lazım yani. Ekranına çıkmayan bir sosyal medyacımız Suat vardı. O da artık çıkmaya başladı ara ara. Bir şekilde herkes ekran önünde gözüküyor. O da bizim için biraz da motivasyon kaynağı aslında.
Evet, peki abi şimdi biraz GZT'nin rakamlarına gelelim. Mutfağında konuşmuşken. Bundan bir yıl önce bir röportaj yapmışsınız. Adem Metan ile. Orada başlık direkt bu. Belki bizim başlıkta direkt vereceğim rakam olabilir. Orada demişsin ki günlük 5 milyon kişiyle etkileşime giriyoruz. Şu anda bu rakamları güncelleyecek olursak, o zaman Instagram takipçiniz de şu anda çok farklı. Bu arada o soruya geçmeden önce şunu sorayım. Hangi sosyal medya platformlarında varsınız?
Biz tümünde varız. Yani bizim aslında ana karamız, uygulamamız ve internet sitemiz. Genelde çok öne çıkmıyor ama bizim her zaman mutlaka sosyal medya kullanıcılarının bir gün uygulamalara ve haber sitelerinin, işte internet sitelerine başvuracağını ve bir şekilde telefonlarında olunması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sosyal medya çok güvenli bir alan değil. Evet. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Hesap kapatılabilir ya da Türkiye'ye bir iş olabilir. Bu arada çok işte Rusya'da görüyoruz. Yani bizim sosyal medya yayıncılığımızdan ziyade internet sitemizde ve uygulamamızda yayıncılık yapıyoruz. Yani, o bizim için önemlisi.
Tek sebep bu mu? Yani GZT haber yayıncısı, bir maddi kaygısı da var bildiğim kadarıyla. Bu web sitesine çekerken ekstra kaygılar...
Tabii o da en büyük, yani sizin bu işi sürdürmeniz için mutlaka kazanıyor olmanız lazım. Sosyal medyayla bunu yapmanız çok mümkün değil. Tabii sponsorlu içerikler, işbirlikleri oluyor ve bir şekilde gelir elde ediyorsunuz ama bu süreci devam ettirmeniz için mümkün değil. Çünkü demin de bahsettiğim gibi işte sosyal medya bir gün fişinizi çekebilir yani herhangi bir konudan dolayı. Ya sizde özel ya da ülkeyle alakalı ya da gündemle alakalı. O yüzden biz her zaman uygulamamızı bir şekilde güvenli liman olarak tutuyoruz ki uygulamamızı da gerçekten tavsiye ederim. Çok sosyal medyanın akışına uyan, yani bizim dijitalde yaptığımız işlerin karşılık bulacağı bir internet sitesi. Standart bir haber sitesinden bahsetmiyorum.
Evet.
Ama diğer yandan tüm sosyal medya mecralarında varız. Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, Bip'te, Telegram'da, Facebook'ta.
Discord'da
kendi ekibimiz içinde varız. O gizli kalsın.
Peki.
O kadar. Onlar da varız.
Peki etkileşim sorusuna geri dönelim.
Etkileşim şöyle, yani çok fazla alt markamız olduğu için aslında takip...
Hepsini alsak mesela. Hepsini alsak. Kafandan bir rakam gelir mi? Öyle bir raporla
yani şöyle,
gözünün
o gün,
önüne geliyor mu?
O günkü şartlarla kıyasladığımızda 5 milyon kişiye temas ediyorduk. Bir yıl, 1,5 yıl önce. Bu zaman zarfında tüm hesaplarımız en az %100 büyüdü. Etkisi de arttı, etkileşimi de arttı. O yüzden yaklaşık 10 milyon kişi bizim imza attığımız bir işi görebiliyordur ya da kamera karşısında ya da ekranına geliyordur. İşte Facebook'ta karşılaşıyordur. Facebook'a attığımız bir video işte 500 bin, 1 milyon izlendiğini farz edelim ki Facebook kullanmıyor diyoruz. İşte evet. Yaşlılar kullanıyor ama bizim için aslında en çok etkileşim aldığımız alanlardan biri. YouTube'umuz hakeza yine %100 büyüdü abone sayısı. Yaklaşık 10 milyon kişi YSTV tüm alt markaları ve internet sitesi ve internet sitesindeki içerikler dediğimizde.
Peki abi demin dedin ya %100 arttı 10 milyon rakamı. Bu 10 milyon rakamı çok büyük bir rakam ve insanlarla etkileşime giriyorsunuz ister istemez. Bu etkileşimde bir kriz anınız oldu mu? Böyle unutamadığın, nasıl böyle bir şey olabilir dediğin bir
yani
an.
Şöyle biz,
ya
şöyle
soruyla... üst yönetimden Doğukan diye
ya
bir
ses
geldi.
Çok karşılaşıyorum. Çünkü çok anlık habercilik, yayıncılık yaptığınız için karşılaşmanız çok mümkün.
Evet.
Ama biz buna çok karşılaşmamak için hiç hatta ciddi bir şekilde böyle bariyerler ve frenler yapıyoruz. Bir içerik işte sizin telefon ekranınıza gelmeden önce işte bunu içeriği üreten kişi, sonrasında şef editörü, sonrasında sosyal medya sorumlusu, sonrasında tekrardan şef editör, sonrasında ben daha yayına girmeden önce mutlaka görüyoruz o içeriği. Hata payı yani sıfıra inmeye çalışıyor. Tabii yine hata yapıyoruz mutlaka. Hata yapsak dahi yayına girdikten sonra içeriği tekrardan bir takibini yapıyoruz ilk 5-10 dakikasında. Bir hata varsa yine biz fark etmiş oluyoruz ya da takipçilerimiz bizi uyarıyor. Bu sefer daha çok kişiye ulaşmadan önce hatamızdan geri adım atmış oluyoruz. O yüzden kafada böyle oturan herkesin bildiği ya skandal bir hata şu an için yok, nazar değmezse şu an biz burada kayıt yapıyoruz. Haber merkezinden uzağız, inşallah olmaz.
Şimdi GZT'de şu anda Instagram'da 1 milyon işte YouTube'da vesaire de belli rakamlara ulaşmış bir ton şey var. Bu GZT'nin bir kırılma noktası var mı sence? Ya da senin bulunduğun dönemde şu nokta kırılma noktasıydı. Orada bir pik yaptık,
aslında
aldı
çok,
başını gitti.
Çok oldu. Kriz yayınları bizim için en önemli. Ki işte son 3 yıldır tam GST'ye geçtiğinden beri krizler dünyadan da Türkiye'den de eksik olmuyor. O yüzden kriz yayınları bizim için gerçekten sıyrıldığımız bir alan oldu. O da şu, yaptığımız işle bir şekilde hemen öne çıkıyoruz. İnfografik yapıyoruz, olayın nasıl olması gerektiğini anlatıyoruz. Ki yoğun mesai yapıyoruz hepsini. İşte mesela son Ukrayna krizinde Instagram'ımız 890 küsürdü savaş başladığında. Savaşın işte ortasında daha 28 Şubat'ta da 1 milyon olduk. Yani 100 bin yeni takipçi Instagram'ımıza geldi. Sadece Ukrayna gündemindeki o mesaimizden dolayı. Bu tüm krizlerde böyle oluyor aslında başımıza gelen. Biz bir yandan alanda olmak istiyoruz eğer yakınsak. İşte yangında, depremde mutlaka gittik. İki kolay yayınlar olmuyor aslında bir dijital yayıncının. Geleneksel basında çok rahatsız zaten. Gidersiniz orada mutlaka yapmanız gerekir. Anonsunuzu yapmanız gerekir ama bizim içeriklerimiz biraz daha olayın gerçekten içine dahil olmanız gerektiği için işte yangının ortasında kalan arkadaşımız, depremde işte gece tekrar artçı depreme yakalanan arkadaşlarımız çok oldu.
Lafını balla bölüyorum abi. Kriz dedin ya, sizin de bir kriz anınız oldu aslında. Bir iki arkadaş Rusya'da ya da Çin'de,
Rusya'da
bir hapis süreci oldu. Oradaki izlediğiniz yol nasıldı? Orada ne oldu da iki arkadaş orada öyle bir duruma düştü? Siz burada neler yaptınız? Orada nasıl bir yol stratejisi?
Evet, aslında kriz yayınlarından en zoru bizim için ilk kez deneyimlediğimiz bu bahsettiğin olaydı. Kısaca bahsedeyim. İşte bizim iki editörümüz Nazgül ve Emin Türk dünyasıyla alakalı tarihi bir böyle belgesel çalışması için o rotayı izledi ve işte Türk dünyasını Yakutistan'a kadar uzayan bir içerik yapacaktı. Tabii kolay değil oralardan yayıncılık yapmanız. Çünkü Rusya'nın ciddi bir baskısı var. Çok da çekilmesini istemiyorlar. Evet. Bir de bir haber markası GST'nin yaptığı işlerde ortadaki çok karşılaşmışlar. GST işlerinin oradaki polisler tarafından izlendiğini, gözlendiğini. O yüzden bir şekilde ne yapacaklarını biliyorlar. Yani Türk dünyasını çok iyi anlatacaklar. Hal böyle olunca birkaç uyarı, gözaltı, işte tedbir kararı vesaire vesaire dediğimizde en sonunda aslında tutuklama süreci geldi. Bizim için şok etkisi olan bir şeydi haber merkezinde. Bir farklı durum şu, bizim tüm ekibimiz genç.
Evet.
Yani hiçbir şekilde bunu hayatı boyunca tecrübe etmiş bir arkadaşımız yoktur ya da yaş ortalaması genç olduğu için duygular da bir şekilde aynı reaksiyonu gösteriyor. O yüzden farklıydı. Bize avantajı iki arkadaşımızın da çok cesur bir şekilde süreci kontrol ediyor olması idi. Ama bir yandan da yayıncılık yapmamız lazımdı. Bunu iyi duyuruyor olmamız gerekiyordu. Çok ciddi böyle kampanyalar yaptık, yayınlar yaptık. Hem perde arkasında işte resmi olarak bu süreci yürüttük kurumlarla ki çok yardımcı oldular bize. Yine dijital medya markası olarak gücümüzün aslında bir şekilde ölçüldüğünü ve gördüğümüz bir durum oldu. Normalde belki dersiniz çok önemsenmez yani bir dijital medya markası yani etkisi ne kadar fazla olabilir. Ama hem sahada hem diplomatik anlamda çok ciddi dönüşler oldu bize. Şükür sonrasında da iyi sonuca ulaştık.
Peki şöyle bir soruyla devam edeyim abi. Şimdi etkimiz artık yüksek dedin ya. Bu etkiyle beraber bir post paylaştınız mesela. Hiç böyle beklemediğin patlayan bir postunuz var mı? Yani bundan vay be ne post oldu dediğin bir post.
O da aslında tam demin dediğime tam tersi. Çok öngörmemiz mümkün olmuyor. Bazen dediğin gibi rutin bizim için bir kampanya ya da haber ya da içerik ama çarpan etkisinde yükseldiğini görüyoruz. Bu genelde çocuklarla alakalı konularda bize böyle biraz daha farklı dönüş oluyor. İşte gündemde tartışılan, bizim de bir şekilde taraf olmamız gereken konularda böyle mazlumu savunan konularda bir şekilde çok iyi karşılığını alıyoruz. Doğu Türkistan meselesi bizim için çok farklı bir parantez. Çünkü çok fazla medyada dile getirilmiyor. Belki alışıldığından ya da başka bir durumdan. Dünyada bile birkaç medya kuruluşu var. Bir de biz varız yani özel içerik üreten oraya has. Onlarda ciddi karşılık alıyoruz. Bunlar da bizim yayın politikamızdan böyle anahtar kelimelerden biri de onlar oluyor aslında. Evet.
Peki abi gençlerle çalışıyorsunuz. Demin de dedin ya herkes genç insan. Gençlerle çalışmak zor ve iyi yanları neler sence?
İkisi de var tabii. Yani hem zor yanı hem kolay yanı. Zor yanı herkesin genelde ilk iş tecrübesi oluyor biz dediğimde bahsetmiştim. İlk iş tecrübesi olunca biraz daha o profesyonelliğe gelmesi zaman alabiliyor. Ama diğer yandan da yaptığımız iş sürekli yenilenen bir iş. Yani biz hiçbir zaman bu formatı yaptık, bu videoyu imza attık ve bu artık sürekli böyle devam eder diyemiyoruz. Sürekli kendini yenilemesi lazım. İşte 3 yıldır yaptığımız bir iş dahi kapağını, başlığını, sunumunu, dilini vesaire değiştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Buna uyum sağlaması da genç olmasıyla biraz mümkün. Çünkü dijital içerik üreticisiyiz. Bu içeriği tüketen kişiler ürettiğinde aslında biz kazanabiliyoruz. Onu biraz oturttuk kendi içimizde. Aynen. Zaten normalde de Instagram kullanan, Twitter kullanan, YouTube kullanan, yoğunluğu orada olan, geleneksel basına biraz daha uzak olan, yani dijitalin içerisinde doğmuş bir editör ve editör kadrosu olunca sonuçlarını daha iyi alıyoruz.
Evet, peki demin formatları buluyoruz 3 senede bir. Hı-hı. Bu formatların bulunması, hazırlanması sürecini kim yönetiyor? Arkadaşlar mı buluyor? Yoksa yönetimden gelen bir format sürecim var. Orayı nasıl ilerletiyorsunuz?
Ya orada format konusu biraz...
Çünkü durmadan yeni format buluyorsunuz. Yeni,
ya bir yandan arayıştayız aslında. Ne yapabiliriz? Yani bize işte sosyal medyanın, dijital medyanın verdiği imkanı ne derece kullanabiliriz? Bu bizim için önemli. Diğer yandan sürekli yenilenmemiz lazım. Bir diğer yandan da izleyici kitlesi kendini artık daha içerikler izlemeye başlıyor. İşte Netflix'te daha iyi işler izliyor. Birkaç yıl öncesine baktığımızda YouTube hakeza, Instagram öyle. Böyle olunca bizim de kendimizi bir şekilde yenilememiz lazım. Evet. Format bazen konu bazlı olabiliyor. Yani birkaç parça aslında. Konu bazlı olduğunda işte bizim şu konuda bir içeriğe ihtiyacımız var. Örneğin maçlarla alakalı bir spor kategorimiz var. Spor markamız Spor.
Evet.
Maçlarla alakalı bu sezon başına karar aldık. Tüm maçlara gidiyoruz. 18 tüm takımların kentlerine. Oradan takip ediyoruz. Baktık bu tuttu. Bundan sonra mini vloglar yapmaya başladık. Bir iki aydır onu yapıyoruz. Biraz ihtiyaca göre oluyor aslında bizim neyi yapmamız gerektiği yönünde. Diğer yandan dışarıdan çok güzel fikirler geliyor. Onlara çok açığız bu arada. Yani evet. Bize benim çok güzel bir fikrim var. GZT'de bunu yapalım mı dediğimizde. Eğer fikriyse uyguladığımız, hayata geçirdiğimiz çok, sizin de şu an izlediğiniz çok aslında proje var. O da bizim için bir avantaj. Ona kapımız bayağı açık. Diğer yandan da sektörde çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Özellikle Türkiye'de belki çok yok ama dünyada yeni medya dediğinde gerçekten iyi karşılık bulan iyi markalar, biraz daha köklü markalar. Demin dediğim en başta 5 yıl 10 yılı devirmeye yakın dijital medya markaları var. Onların artık dilleri oturduğu için biz de oradan biraz ilham kaynağı olarak onları bulabiliyoruz.
İlham kaynağını da öğrenmiş olduk. Böyle bir sorun vardı aslında ama peki bu içerik üretme sürecinde şimdi gençlerle üretiyorsunuz. Kendi içinizde bulunan iç yapım diye geçiyor. Dış yapıma başladınız mı? Yapıyor musunuz? O süreç nasıl ilerliyor?
Dış yapım şöyle, demin bahsettiğim o proje meselesi aslında bizim için dış yapım. Ben dışarıdan örneğin bir seyahat içeriği üretmeye meyilliyim. Birkaç tane ben örnek iş yaptım. GZT'ye başvuruyorum. İşte bu projeyi sizinle işte 81 ilde şöyle şöyle deyip gezebiliriz gibi bir proje geldi bize. Bunu dış yapım olarak değerlendiriyoruz. Ama hiçbir zaman dış yapımımız anahtar teslim dış yapım olmuyor. Yine kendi öz kaynağımızla, düşüncemizle bir şekilde... İşte kurgusunu, sosyal medya sürecini bizim yapmamız lazım. Markalamayı bizim yapmamız lazım. Dışarıdan sadece o fikri mimarıyla, işte editoryal tarafıyla ya da sunumuyla birlikte yapabiliriz. Ortak bir iş oluyor yine de. Ama bir yandan dış yapım diye de değerlendirebiliriz onu.
Şimdi son zamanların en ünlü sosyal medya uygulaması. TikTok.
Hı hı.
Bu konudaki düşüncelerini de duymak istiyorum. GZT ve tüm alt gruplar TikTok'a girdiniz mi? TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Geleceği nerede TikTok'un?
Ya TikTok sizin, sence? Şöyle genelde Türkiye'de şu oluyor. Kullanan kişiler ben kullanmıyorum bir arkadaş falan kullanıyor diyor. Biz biraz onu kırdık. Evet. Bir yıl, yaklaşık bir yıl oldu GZT olarak TikTok'a gireli. Orada biraz daha yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Tabii TikTok'un kendi dünyası var. Ya TikTok'u çok iyi analiz ediyoruz. Gerçekten sosyal medya uygulamalar arasında algoritması, kullanıcı deneyimi açısından gerçekten en yüksek olan uygulama. O yüzden bir şekilde dijital yayıncının mutlaka orada olması lazım. Orada tutunuyor olmak sizin bir şekilde aslında başarınızı da gösterecektir. Çünkü tesadüf eseri orada aslında iyi bir takipçi elde edemezsiniz. Bir videonuz çok izlenir, 1 milyon ama evet. Sürekli iyi izlenecek videolar üretmek için gerçekten farklı bir şeyler yapmanız lazım. TikTok biraz en başta dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Yani çok eleştirildi, biraz daha sakıncalı yaklaşıldı. Ama YouTube'un da ilk dönemleri Türkiye'de, dünyada da öyleydi. Ben orada biraz daha sosyal medya uygulamalarının işte demlenme süreci olduğunu düşünüyorum. Yani ilk başta evet belki gerilmez, belki cringe bulursunuz içerikleri ya da kimseye de önermezsiniz ya da kullandığınızda hatta söylemezsiniz, sakınırsınız. Aynen. Ama bir yerden sonra işte kimse şu an YouTube izlemiyorum demez.
Evet.
Hatta iyi bir şey olarak söyler onu. Ben aslında YouTube izliyorum artık, televizyon izlemiyorum derler. TikTok'un da böyle belki birkaç yıl sonra eğer içerikler daha da iyileşirse, ki ona gerçekten çaba sarf ettiklerini ben yakından takip ediyorum. TikTok'un hem içerikleri kaliteli hale getirmesi anlamında ciddi bir mesaisi var. Bize de aslında biraz girişimiz öyle oldu. TikTok'tan bize bir teklif gelmişti. Yani katılın, beraber bir şeyler yapalım.
Evet.
Biz de orada bir onaylı içerik üretici olalım. Onu aslında yaptıklarını düşünüyoruz şimdilik.
Peki şimdi mesela baktığımızda Instagram'da da Reels var aslında. Hı-hı. TikTok'ta işte YouTube Shorts. TikTok'a içerik üretirken TikTok'a özel mi üretiyorsunuz? Yoksa Reels'e ben hazırlamışım. Ya ver aslında, oraya postu gitsin.
Keşke öyle olsa, güzel oluyor. Üçüne aynı anda atmamız evet. Ama genelde hiçbir uygulama başka bir yerde kullanılanı öne çıkarmak, göstermek istemiyor. Evet. Ama hepsinin de ayrı ayrı içerik yapmanız da mümkün değil. O yüzden biraz onun dengesini oturtmaya çalışıyoruz. TikTok'un diline uygun, kolay içerikleri aslında TikTok'a özel üretiyoruz. Ama diğer yandan bizim çekimine, kurgusuna, hazırlığına zaman ayırdığımız, yoğun zaman ayırdığımız Reels içeriklerimiz var.
Evet.
O Reels'ı hem Shorts tarafında, hem TikTok tarafında, hem de Instagram tarafında kullanıyoruz. Karşılığında aslında üçünde de belki biraz daha denk alıyoruz diyebilirim.
Peki abi, mesela şimdi sizin aslında GZT'nin en öne çıktığı kısımlar Instagram'da çıkardığı postlarda. Bu Reels'ler, TikTok vesaireden önce. Bir içeriği hazırlarken insanlar bunu beğensin, tepki versin, etkileşimde bulunsun aslında niyetiyle olur çoğu kişide. Burada siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz? İnsanlar ona nasıl etkileşimde bulunuyor sizin paylaştığınız içeriği? Bir algoritmanız, bir tasarım yapınız vesaire var mı, yoksa belli kişiler hazırlıyor, direkt post şeklinde çıkılıyor.
Aslında birkaç farklı aşama var orada. Birincisi tasarım ve markalama süreci bizde gerçekten çok keskin. Yazının fontu, puntosu, renk, tonu, işte boyutu keskindir yani, değişmez. Diğer yandan hiçbir zaman etkileşim alsın diye yapmıyoruz. Bizim için bu içerik güzeldir dediğimizde paylaşıyoruz. Bazen iyi etkileşim oluyor, bazen de almıyor.
Evet.
Ama istediğimiz şey bizim, yani ben bir Instagram kullanıcısı olarak kendim akışıma böyle bir içerik düşsün ister miyim? Düşerse içerisinde ne olsun isterim? Haberlerde genelde çok oluyor. İşte anlaşılmayan konular, çok karmaşık gündemle alakalı konular ya da işte daha önce başımıza gelmişti bu. Genelgeler yayınlandığı zaman kısıtlamaları kimse anlamıyordu mesela. Bize evet. Sürekli takipçilerden soru geliyordu. Önce bizim onu anlamamız lazım. Biz de anlamıyoruz çünkü. Anladıktan sonra da onu bir şekilde grafiğe, infografiğe dökmemiz lazım. Ki döktüğümüzde çok güzel dönüşler aldık. Üzerimizde de yapıştı hatta yani. Artık yapmadığımızda da millet soruyordu ne olacak diye. Bizim yani istediğimiz bir medya kuruluşu ne yapması gerekir? Ben ne beklerdim medya kuruluşundan? İyi bir izleyici, takipçi olarak. Yani nitelikli bir medya okur yazarı olarak. Onun cevabını verdiğinizde içerikte aslında iyi bir sonucu oluyor. Ama paylaşım aralığı, paylaşım saati bile biraz daha tabii dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. İşte YouTube için yayın akışımız farklı. Instagram için yayın akışımız tamamen farklı. Saati, türü, hangi içeriği ne zaman yayınlayacağımız bile çok farklı oluyor.
Şimdi abi sana son sorum kaldı. Genel tüm GZT'nin altyapısını vesaire nasıl yönetildiğini öğrendik. Sen de belli bir dönemdir edindiğin tecrübelerle medya sektörü, yani aslında yeni medya diyelim, bu sektöre girmek isteyen arkadaşlar varsa bu arkadaşlara ne tavsiye edersin? Nereden başlasınlar? Nasıl başlasınlar? Ne yapsınlar?
Ya ilk tavsiyem girmesinler diyormuşum. İlk tavsiyem şu, hemen girsinler. Yani hiçbir şekilde medya kuruluşunda işe başlamayı, orada bir şeyler yapmayı düşünmesinler. Çünkü çok ciddi bir dezavantaj olacak bu. Bizim zamanımızda benim bahsettiğim staj imkanı için 8 tane staj bulmuştum üniversitede. Gazete, televizyon, ajans olmuştu. Şu an ona ihtiyaç yok. Zaten sizin internetiniz ve telefonunuz varsa yapacağınız iş de odur. Sadece orada televizyondan, yani çalıştığınız kurumdan avantajlarını biraz daha yoksun olursunuz. İşte daha iyi bir kamerayla çekemezsiniz belki. Daha iyi bir ses alamazsınız. Ama yaptığınız iş bir şekilde karşılık bulur. Portföyünüze onu koyarsınız yani başvururken. O yüzden benim çok kafamda çok güzel bir proje var deyip dense benim kafamda proje var, ben şöyle bir testini, demosunu yaptım deyip başvurmak biraz daha önemli olacaktır. Diğer yandan tüm sosyal medya mecraları kişisel hesapları bu arada çok öne çıkarıyor. Bu da bizim aslında bir problemlerimizden biri o. Medya markalarını ya da büyük markaları öne çıkarmak istemiyor. Ve kişisel hesaplar öne çıksın istiyor. O yüzden aslında bunu bir şekilde avantaj olarak görüp kullananlar daha çabuk sayılabilir yani.
Anladım. Peki bu soruyu arkadaşlar için özellikle soruyorum. Gezete'nin yeni yönetmenini bulmuşum. Gezete'de çalışmak isteyen, staj yapmak isteyen bir arkadaş size nasıl ulaşır?
Her yerden ulaşabilir yani. Twitter'dan, mail yoluyla, Instagram'dan.
Yani böyle bir video hazırladı.
Kapıya gelip seri bırakabilir.
Kendine bir seri hazırlamış 5 bölümlük. Hı-hı. Bu seriye DM'den size at. Döner misiniz?
Hemen döneriz. Bize bir iyi projesi olan ve bu projeyi bir şekilde aslında ilk adımını atmış olan kişi başvurduğunda ben böyle bir iş yaptım. En azından yapacağım yol bu yolda ilerleyecek. Eğer bana imkan verirseniz ben bunu daha iyisini yaparım. GST markasıyla yaparım. Dendiği anda biz koşa koşa o projeye yaklaşırız. Ki bugüne kadar çok örneği oldu. Bundan sonra da olsun istiyoruz. Ki daha bir güzel işlere imza atalım.
Evet, bu sizin için de diyorum ve böylece geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben abi. Teşekkür ederim.
Çok geçti
zaman. GZT'nin böyle milyonluk bir hesabın nasıl ilerlediğini, nasıl yürütüldüğünü hep birlikte gördük aslında. Büyük olasılık takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten GZT'yi. İlk olarak Doğukan sana teşekkür ederim geldiğin için abi. Çok sağ ol. Bir kreatif durak bölümümüzün daha sonuna geldik. Ne yapıyorsunuz? Bizi her yerden takip edin. Saymayacağım. Neredeyseniz basın takibe. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.